Ayrım 25. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 255. Ağustos. Ey Alevi, ey Zaza. Affedersin Ermeni. Ak troller. Cumhurbaşkanı. Şeyh Said Meydanı. Masum Korkmaz Heykeli. Teok İmam Cumhuriyeti, Aksaray, Vahdettin Köşkü, Uçan Saray, Huber Köşkü. Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim'le oy istedi. Mardin'de miting meydanına çıktı, Kur'an'ın Kürtçe mealini havaya kaldırdı, sallaya sallaya millete gösterdi, 12 sene önce böyle bir şey mümkün değildi diye bağırdı. Dinin siyasete alet edilmesinde bu kadarı ilk defa görülüyordu. Ekmelettin İhsanoğlu Hatay'a geldi. İlk önce Hızır Aleyhisselam türbesine gitti, dua etti. Samandağ'da vatandaşlara konuştu. Ehlen ve sehlen diyerek Arapça selamladı. Sonra da laikliği tarif etti. Laiklik demek, lekum diniküm veliyettin demektir. Herkesin dini kendine, bunu ben söylemiyorum, Cenab-ı Allah söylüyor dedi. Dinin siyasete alet edilmesinde Tayyip Erdoğan'la yarışıyordu. Suudi Arabistan'ın devlet kanallarından Ekbariya TV'nin haber bültenini İngiltere stüdyosundan başı açık spiker sundu. Suudi tarihinde ilkti. Bizim devlet televizyonu TRT'de Kasım 2013'te haber bültenini türbanlı spiker Feyza Çiğdem sunmuştu. O da Türkiye tarihinde ilkti. Suudiler bile açılıyor, Türkiye örtünüyordu. Fethullah Gülen gene beddua etti. 17-25 Aralık'tan hemen sonra ilk bedduasını etmişti. Tayyip Erdoğan, sülük, kan emici, paralel, darbeci, çete deyince ikinci bedduasını etti. Sülük dediler bize, sülük nedir? Kan emen, hakikaten birileri milletin kanını emiyor. Bunlara ille cevap vermek istiyorsanız şöyle dersiniz. Kim paralelse Allah onun belasını versin, kim sülükse Allah onun bin belasını versin. Sülüklerin evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın. Kim çeteyse, kim örgütse, kim silahlı örgütse, kim milletine kötülük yapmak istiyorsa, kim milletin hakkı olan arpa kadar haram yemişse, Allah onun belasını versin dedi. Hakan Şükür hakkında terör soruşturması açıldı. Gözaltına alınan cemaatçi polislere destek için Çağlayan'daki adliyeye gitmişti. Polislerle hatıra fotoğrafı çektirmişti. Bu şekilde davranarak sorgulamayı önlediği iddia ediliyordu. Bir zamanlar yere göğe sığdıramayan yandaş medya yerden yere vuruyordu. Utanmasalar terörist Hakan Şükür diyeceklerdi. AKP'den istifa eden Dengirmir Mehmet Fırat, cemaate yakın Bugün gazetesine konuştu. TSK ve MİT'e karşı AKP'nin de cemaatçileri emniyete yerleştirdiğini söyledi. Pensilvanya'yı suçluyor ama emniyetteki atamalar üçlü kararname ile yapıldı. İçişleri Bakanı'nın, Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın imzaları var dedi. Bu atamalar yapılırken Tayyip Erdoğan'ın gayet memnun olduğunu, kıblemizin aynı olduğu insanlardan bize zarar gelmez dediğini anlattı. Tayyip Erdoğan seçim kampanyasında devlet imkanlarını sonuna kadar kullanıyordu. Başbakanlık makam Mercedes'iyle geziyordu. Ahali uyanmasın diye sanki özel otomobilmiş gibi 06BV8534 plaka takılmıştı. Gazeteler bir araştırdı, sahte çıktı. Çünkü aslında 2009 model Fiat marka bir otomobile aitti. Jet Fadıl, Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı, yardım istedi. Kardeşim diye hitap ediyordu. AKP'ye destek verdiği için paralel yapının kendisine saldırdığını, Maldivler projesini paralel yapının bozduğunu öne sürüyordu. Modaya uymuştu. Paralel filan dersen belki yırtarım diye düşünüyordu. Yüksek hızlı tren gene bozuldu. Şalteri attı, elektriği kesildi, yolda kaldı. Mazotlu kara tren çekti, iyi mi? Yolcuları otobüslerle gönderdiler. Tam kepazelikti. Alman Der Spiegel dergisi, tarihinde ikinci defa Türkçe ilave hazırladı. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimini inceledi. 16 sayfalık özel ilavenin baş yazısında, Tayyip Erdoğan padişaha dönüştü deniyordu. Der Spiegel, gezi olayları sırasında da yine Türkçe, boyun eğme başlığını kullanmıştı. Cumhurbaşkanı adayları yasa gereği seçim hesabı açtırıp bağış toplayacaktı. Kampanya masrafları bu bağışlarla yapılacaktı. Bir kişi en fazla 9 bin lira bağış yapabilecekti. Tayyip Erdoğan Kocaeli'de çıktı kürsüye. Bankalara gidip paranızı yatırdınız mı? Mesele para değil ha. 1 lira bile olsa yatırın, ben de varım deyin, bu tarihi olayı ıskalamayın dedi. Ekmelettin İhsanoğlu jest yaptı. Rakiplerine biner lira bağışta bulundu. Tayyip Erdoğan kabul etmedi, iade etti. Selahattin Demirtaş ise, hocam zahmet etmişsiniz, teşekkür ederim. Öbüründe zaten çok var, hepsini bana yatırabilirsiniz dedi. Neticede adayların skoru açıklandı. Tayyip Erdoğan'a 1 milyon 614 bin kişi bağış yaptı. 59 milyon lira topladı. Ekmelettin İhsanoğlu'na 21 bin kişi bağış yaptı, 8,5 milyon lira topladı. Selahattin Demirtaş'a 7 bin kişi bağış yaptı, 1 milyon lira topladı. MHP milletvekili Sinan Oğan, TBMM'de konuştu. Hükümet Türkmenlere niye sahip çıkmıyor diye sordu. Vay sen misin soran? AKP milletvekilleri saldırdı. 2 değil, 5 değil, 60 milletvekili birden saldırdı, yumrukladılar, tekme attılar. Sinan Oğan Twitter'dan, 60 ak it saldırdı, ağızlarının payını aldılar, bunlar ülkücülere ancak 60'a tek saldırır, diye yazdı. CHP milletvekili Gürsel Tekin, Bilal Erdoğan'ın ses kaydını dinletti. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarıyla TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı toplantı yapmıştı. İmam Hatipler konuşulmuştu. Bilal Erdoğan, yakında İmam Hatip okullarında 1 milyon öğrenci olacağını, 1 milyona ulaşınca İmam Hatiplerin önünü kimsenin tutamayacağını söylüyordu. Yeni okullara kız okulu, erkek okulu diyelim. Yani kız erkek aynı kampüs içinde düşünmeyelim diyordu. Milli eğitimi Bilal şekillendiriyordu. Balyoz sanıkları tasfiye edildi. Kumpas çökmüştü. Anayasa Mahkemesi tarafından haklarının ihlal edildiği tescil edilmişti. Asrın iftirasına uğradıkları kesinleşmişti. Nafile. Yüksek Askeri Şura zart diye kesti attı. Balyoz sanığı 11 general ve amirali emekliye sevk etti. Kurmay albaylar ise pasif görevlere gönderilmişti. Adeta istifa edin gidin demek isteniyordu. Gayet açıktı. Terfi sırasında yarışarak geçilemeyen subaylar, TSK'dan atılarak tasfiye edilerek geçilmişti. Komuta kademesi onlarsız şekillenecekti. Temize çıkmalarının önemi yoktu. Bu Atatürkçü subaylar orduda istenmiyordu. Seçime 3 gün kala Tarhan Erdem'in sahibi olduğu kamuoyu araştırma şirketi KON'da son anketini yayınladı. Tayyip Erdoğan %57, Ekmelettin İhsanoğlu %34, Selahattin Demirtaş %9 görünüyordu. Halbuki Yüksek Seçim Kurulu seçime 10 gün kala adayların lehinde veya aleyhinde vatandaşın oyunu etkileyebilecek yayın yapılmasını yasaklamıştı. Resmen suç işleniyordu. Tarhan Erdem pişkindi. Bir adayın lehinde veya aleyhinde propaganda yapmıyoruz, kimsenin oyunu etkilemiyoruz diyordu. Anketlerin nasıl manipüle edildiği, Alo Fatih telefonlarından gayet iyi biliniyordu. Bu anketlerin tek amacı vardı, CHP ve MHP seçmeninde nasıl olsa Tayyip Erdoğan kazanıyor duygusu yaratmaya çalışıyorlardı. Bu duyguyu yayarak CHP ve MHP'lilerin hiç boşu boşuna sandığa gitmeyelim demesini istiyorlardı. Ve maalesef çok başarılı olacaklardı. Sandığa gitmeyenlerin sayısında rekor kırılacaktı. Seçim bittikten sonra, iş işten geçtikten sonra bu Tarhan Erdem denilen arkadaş pardon diyecekti. Yanılgımız nedeniyle özür dileriz diyecekti. İşin ekstra hazin tarafı, Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ süren, millete enayi muamelesi yapan Tarhan Erdem, eskiden CHP milletvekiliydi. CHP genel sekreterliği yapmıştı. Hatta Ecevit hükümetinde Sanayi Bakanlığı bile yapmıştı. CHP'linin CHP'ye ettiğini kimse etmiyordu. Böyle CHP'liler varken AKP'nin işi çok kolaydı. Tayyip Erdoğan'ın televizyon reklamları yayınlamaya başlandı. Ezan vardı, dua vardı, seccade vardı. Dini duyguları sömürmek için elden gelen ne varsa yapılmıştı. MHP itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu reklamı yasakladı. Seçim yaklaştıkça din dozunu arttırıyordu. Mezhepleri miting kürsülerine taşıdı. İzmir'de konuştu. Ey Kılıçdaroğlu, sen Alevi olabilirsin. Çekinme, korkma, çık söyle. Bak ben Sünniyim, rahat rahat söylüyorum, milleti aldatma dedi. Etnik kökenleri kurcalamayı da ihmal etmiyordu. Öbürünü de biliyorsunuz, kendisi Zaza ama Kürt kardeşlerimi aldatıyor diyordu. Kendi etnik kökeni hakkında ise kendisi söylüyor, kendisi yalanlıyordu. 2004 senesinde Gürcistan'a gittiğinde, ben Gürcüyüm, ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir demişti. Şimdi seçime 3 gün kala NTV'de canlı yayına çıkmış. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Benim için Gürcü diyenler oldu. Ben Türk'üm diyordu. Kendisinin Türk olduğunu anlatırken Ermenilere hakaret etti. Benim için neler dediler? Affedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni bile diyenler oldu dedi. AKP'li olmayan herkese ırkçı damgası yapıştırıyorlardı ama Ermeniliği anca affedersin diyerek adeta küfürmüş gibi kullanıyorlardı. Türkiye'deki Ermeni vatandaşların gazetesi Agos, Allah affetsin manşetiyle çıktı. Tarihi yorumda şöyle deniliyordu. Kur'an'ın Hucurat suresinde bir ayet, ey insanlar, biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık, sonra da birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık der. Acaba başbakan sözlerinin hangi değerleri çiğnediğinin farkında mı? Ne diyelim, Allah taksiratını affetsin. AKP'nin akil adamı Etienne Mahçupyan'ın ne diyeceği merak ediliyordu. Hiç istifini bozmadı. Akşam gazetesindeki köşesinde affedersin Ermeni meselesine hiç değinmedi. AKP güzellemesi yapmaya devam etti. Yandaşlık denilen kavram işte tam olarak böyle bir şeydi. Ne etnik köken tanıyordu ne mezhep. Tayyip Erdoğan cemaatin bankası olarak bilinen Bank Asya'yı batırmak için elinden geleni yapıyordu. Hatta TÜSİAD toplantısına katıldığında açık açık "O banka zaten batmış" demişti. Hal böyleyken ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan sürpriz bir açıklama yaptı. "Kamunun da katılım bankacılığı sektöründe olmasını istiyoruz. Ziraat Bankası Bankasya'yı satın alırsa kamunun da bir katılım bankası olmuş olur" dedi. Anında paralel ilan edildi. Tayyip Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Yiğit Bulut derhal televizyona çıktı. Ziraat Bankası'nın Bankasya'yı alacağı yolundaki sözleri yalanladı. "Başbakanın bilgisi dahilinde böyle bir girişim yok" dedi. Ali Babacan'ı spekülasyon yapmakla suçladı. Sosyal medya bu hadiseyle çalkalanıyordu. Ak troller Ali Babacan'a saldırıyordu. Gizli cemaatçi olduğunu yazıyorlardı. Siyasi hayatımıza ak troller kavramı girmişti. Twitter'a, Facebook'a sahte isimlerle kaydolan, sosyal medyayı yalan bilgilerle manipüle etmeye çalışan, AKP karşıtlarına hakaret ve iftira yağdıran isimsiz kişiler topluluğuydu. Gazetelerin internet sitelerine giriyorlar, haberlerin altına sanki sıradan vatandaşmış gibi AKP lehine yorumlar yazıyorlardı. Bu iş için havuz oluşturulduğu, ak trollere 800 lirayla 4000 lira arasında maaş ödendiği öne sürülüyordu. IŞİD, Erbil sınırına dayandı. Amerikan uçakları ilk defa IŞİD'i bombaladı. Mesaj gayet açıktı. Peşmergeye dokunan yanardı. Aslında hangi Sünni, hangi Şii'nin kafasını kesiyor, hangi mezhep, hangi etnik kökeni havaya uçuruyor, hikayeydi. Para kimin cebine giriyor ona bakmak lazımdı. İran, Şii bölgelerindeki petrol yataklarında 115 milyar varillik rezerv vardı. Kuzey Irak'ta 45 milyar varillik rezerv vardı. Doğal gaz rezervlerini saymıyorum, varın siz hesap edin. Şii Bağdat yönetimi, İran günlük üretimini 10 milyon varile çıkarmak istiyordu. Bunu başarırsa petrol gelirlerinde Rusya'yı geçecek, Suudi Arabistan'la kafa kafaya gelecek, Suudilerin borusu eskisi gibi ötmeyecekti. Şırak, IŞİD denilen örgüt işte tam bu noktada ortaya çıkmıştı. Irak petrolünü dünyaya ulaşmasının iki yolu vardı. Ya Basra'dan çıkacak ya Türkiye üzerinden çıkacaktı. IŞİD denilen örgüt güney ile kuzeyin arasına tampon bölge gibi girince Irak'ı karpuz gibi ortadan ayırınca ne olmuştu? Barzani'ye yaramıştı. Çünkü Şii Bağdat yönetimi Barzani'nin kendi başına petrol satmasına izin vermiyordu. Şimdi kim ne diyebilirdi? Barzani kuzeydeki petrolü istese bile Basra'ya gönderemezdi. Mecburen Türkiye üzerinden gönderecekti. Barzani IŞİD sayesinde şakır şakır Türkiye üzerinden petrol satacaktı. En geç 10 sene içinde Katar emiri Dubai şeyhi kadar zengin olacaktı. AKP'den önce şıpıdık terlikle dolaşan Barzani, 2014 itibariyle Exxon, Chevron, Hunt Oil, Adex, Heritage Oil, Total, Gazprom gibi dünya devleriyle ortak olmuştu. Kimin kimin kafasını kestiğine değil, para kimin cebine giriyor ona bakmak lazımdı. Seçime bir gün kala. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu istifa etti. 5 senedir o koltukta oturuyordu. Yazar olarak bile kalmadı, bünyeden komple ayrıldı. Genel yayın yönetmenliğinden önce Hürriyet'in Ankara temsilcisiydi. Kendisi İstanbul'a gelince Ankara'daki koltuğuna Metehan Demir'i oturtmuştu. Tam 16 Aralık 2013'te Metehan Demir herhangi bir açıklama yapılmadan görevden alınmıştı. Ertesi gün 17 Aralık'ta Rıza Sarraf'la birlikte Bakan Çocukları basılmıştı. Metehan Demir'in Egemen Bağış'la Bakara Makara tapeleri çok konuşulmuştu ama Ankara temsilciliği görevinden alındığı tarih de hakikaten pek tarihiydi. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığına koşarken Başbakanlık dönemine ait bilançolar ortaya saçılıyordu. Açtığı yara çok büyüktü. Gelmiş geçmiş tüm başbakanlardan fazla borç yapmıştı. 58 başbakan 80 senede 260 milyar lira borç almıştı. Tayyip Erdoğan'ın tek başına aldığı borç 333 milyar liraydı. Göreve geldiğinde dış borcumuz 130 milyar dolardı, 3'e katladı. Türkiye'nin dış borcunu 387 milyar dolara çıkardı. 12 senede örtülü ödenekten 25 milyar lira harcamıştı. O günkü kur itibariyle 11 milyar dolardan fazlaydı. Habire faiz lobisini hedef gösteriyordu ama faiz rekoru kırmış, 12 sene 600 milyar lira faiz ödemişti. Devletin 52 milyar dolarlık malını mülkünü satmıştı. Vatandaşın bankalara olan borcu 4 milyar dolardı, 160 milyar dolara çıkmıştı. 42 milyon kişinin borcu vardı. Cari açık 626 milyon dolardı. 83 kat arttırdı. Cari açık 52 milyar dolara çıktı. Ülkenin döviz bilançosu 85 milyar dolar açık veriyordu. 5'e katladı, 423 milyar dolara çıktı. İktidara geldiğinde 1 litre mazot 1.1 liraydı. Cumhurbaşkanlığına çıkarken 1 litre mazot 4.5 liraydı. İşlenen tarım alanı 239 milyon dönümdü, 206 milyon dönüme inmişti. Tarihte ilk defa saman ithal etmiştik. 2003'te icralık dosya sayısı 9 milyondu, 2014'te 21 milyonu geçmişti. Seçim günü, Çankaya'ya çıkarsanız frak giyecek misiniz diye sordular. Bizim geleneğimizde yok cevabını verdi. Halbuki Tayyip Erdoğan'ın geleneğinde gerekirse papaz kıyafeti giymek vardı. Frak alerji yapıyordu herhalde. Seçim günü Mısır Yüksek Mahkemesi, Mursi'nin lideri olduğu Müslüman kardeşlerin siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi'ni kapattı. Rabiacılar yasaklanmıştı. Seçim günü Facebook'ta sanal özerklik ilan edildi. Diyarbakır'ın, Van'ın, Tunceli'nin adı değiştirildi. Şehir konumunu tıklayan kullanıcılar, Diyarbakır yerine Amit, Van yerine Tuşba, Tunceli yerine Dersim'i görüyordu. 10 Ağustos 2014, sandığa gittik. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. Ayakkabı kutuları, yatak odalarında kasalar, kol saatleri, paraları sıfırla filan, sayın ahalimiz bana mısın dememişti. %51.8 oy aldı. Ekmelettin İhsanoğlu %38.4'te kaldı. Selahattin Demirtaş %9.7 idi. Seçime katılım %74'tü. Son 12 senenin en düşük katılım oranıydı. Yurt dışında 2 milyon 790 bin seçmen vardı. Sadece 232 bini oy kullandı. Gurbetçiler ne haliniz varsa görün demişti. 30 Mart'taki son yerel seçimin rakamlarına göre 5 milyon küsur kişi sandığa gitmemişti. Oy kullanmayanlardan biri 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'di. Geriye kalan 5 milyon kişi kimdi? Tayyip Erdoğan AKP kadar oy almıştı. Selahattin Demirtaş HDP kadar oy almıştı. CHP-MHP toplamı 20 milyonken 15 milyona düşmüştü. Hesap ortadaydı, çatı aday tutmamıştı. CHP mi daha fazla fire vermişti yoksa MHP mi? İki taraf da topu birbirine atıyordu. Peki Saadet Partisi'nin oyları kime gitti? BBP oyları ne oldu? AKP hiç fire vermedi mi? Elbette net olarak bilinemezdi. Çatı aday saçmalığının bir diğer sonucu buydu. Hangi partinin seçmeni sandığa gitmedi, o bile belli değildi. Anketlerin yalan olduğu bir defa daha kanıtlandı. %60'a yakın oy oranıyla seçileceği söylenen Tayyip Erdoğan kıl payı seçilmişti. Nasıl olsa kazanacak, hiç boşuna sandığa gitmeyelim duygusu yaratılmasaydı, ilk turda kesinlikle seçilemeyecekti. İkinci turda seçilse bile adeta dayak yiyerek çıkmış olacaktı. Rıza Sarraf vatandaş olarak ilk defa oy kullandı. Gazeteciler kime oy verdiniz diye sordu. Vallahi ben pusulada bir aday gördüm. Başka aday var mıydı? Cevabını verdi. Ne şirin değil mi? Sadece hayırsever değildi, pek de espriliydi. Erdoğan ailesi tam kadro balkona çıktı. Tayyip Erdoğan, eşi Emine Hanım, oğlu Bilal, kızları Esra ile Sümeyye, gelini Reyyan, damadı Berat, ahaliye el salladılar. Ahali de Türkiye sizinle gurur duyuyor diye tezahürat yaptı. Aslında yanlış tezahürat yapmışlardı. Yeni Türkiye sizinle gurur duyuyor demeleri lazımdı. Çünkü Tayyip Erdoğan balkon konuşmasında sadece Tayyip Erdoğan kazanmadı, Kabil, Beyrut, Şam, Halep, Üsküp, Ramallah, Eriha, Gazze, Kudüs de kazandı. Bugün yeni Türkiye'nin kuruluş yıl dönümüdür diyordu. Seçim bitmiş, Türklük gitmişti. Seçime 3 gün kala Türk'üm diyen Tayyip Erdoğan balkonda ağız değiştirmişti. Türk, Kürt, Arap, Laz, Gürcü, Boşnak, Çerkez, Roman, Pomak'tan önce, Rum'dan, Ermeni'den önce Türkiye'li vardır diyordu. Türk gitmiş, gene Türkiye'li gelmişti. Alman Bild gazetesi Sultan kazandı başlığını attı. Amerikan The Wall Street Journal, Tayyip Erdoğan halkı bölmesine rağmen Türkiye'nin en popüler politikacısı yorumunu yaptı. İtalyan La Stampa, İslami lider Tayyip Erdoğan, laik muhalefete karşı 8. defa zafer kazandı diye yazdı. Ekmelettin İhsanoğlu, ertesi sabah Yeniköy'deki evinden çıktı. Gazeteciler mikrofon uzattı. Ben de laf bitti, çok mutluyum, Allah hayırlı uğurlu etsin dedi. CHP seçmeninin ağlamaktan gözleri şişmişti. CHP adayı çok mutluyum diyordu. CHP milletvekilleri Emine Ülker Tarhan, Süheyl Batum, Birgül Ayman Güler, Dilek Akagün Yılmaz, Nur Serter ve İsa Gök, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti, kurultay çağrısı yaptı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 265.